Ayrım 25.
Sayfa 259. Evliyazade Hanı yanıyor. 15 Mayıs 1919. İstanbul Moda'daki evde telaş vardı. Evliyazade Naciye Hanım bayılan ablası Makbule'yi ayıltmak için kollarına başına kolonya sürüyor, bir yandan da kendi gözyaşlarını siliyordu. Makbule Hanım'ı bayıltan haberi getiren Halide Edip Adıvar Hanım geldiği gibi aynı hızla evden çıkıp gitmişti. Moda'daki evde sarsıntı yaratan olay neydi? İzmir'den gelen haberler ne Osmanlı Devleti ne de Evliyazade ailesi için hayırlıydı. Yunanlılar karaya asker çıkararak İzmir'i bu sabah işgal etmişlerdi. Doktor Nazım ve Doktor Tevfik Rüştü'nün Aras Paris'te öğrenciyken tanıdığı Osman Nevres adındaki iddiaçı fedai ilk kurşunu atınca olaylar meydana gelmiş, yüzlerce İzmirli öldürülmüştü. Bu arada yangınlar çıkmış, Evliyazade Hanı da yanmıştı. Dipnot: bugün Kemeraltı'na hükümet konağının yanından girdiğinizde sağ tarafta Ankara Palas Oteli vardır. Onu geçince Milli Kütüphane Caddesi gelir ve köşede Yapı Kredi Bankası yer alır. İşte burası eskiden Evliyazade Hanı'ydı. Evliyazade Hanı önce Yunan askerleri ve yerli Rumlar tarafından yağmalanmış, sonra yakılmıştı. Tek yağmalanan ve yakılan Evliyazade Hanı değildi. Selanikli Hafız Hüsnü Efendi'nin dükkanları, İsmail Efendi'nin lokantası ve evi, Selanikliler Kitabevi, Şifa Eczanesi, Hacı Hafız Mustafa Efendi'nin gömlek dükkanı gibi yüzden fazla iş yeri yağmalanıp yakılmıştı. Mustafa Turan, Yunan Mezalimi, 1999 sayfa 90. Her şey sabahın ilk saatlerinde başlamıştı. İzmir kordon boyu bir şenlik havasındaydı. Rumlar ellerindeki Yunan bayraklarıyla şarkılar söylüyor, Zito Venizelos diye sloganlar atıyordu. Her taraf mavi beyaz renklere bürünmüştü. Metropolit Risostomos ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen papazlar Yunan ordusunu karşılamak, takdis etmek için limana gelmişlerdi. Bin yıllık rüyaları Megalo Idea, Büyük Yunanistan planı gerçekleşmek üzereydi. İzmir limanına İngiliz, Amerikan ve Fransız donanmalarının koruması altında Yunan Averof zırhlısı demirlemişti. Zırhlıların gölgesinde Temistokles, Patris ve Atronios adlı Yunan savaş gemileri düdük sesleri, kilise çanlarının uğultusu, çalınan marşlar ve binlerce Rum'un sevinç gösterileri içinde limana yaklaştı. İlk inen Efson alayı konak meydanına doğru yürümeye başladı. Alayın sancağını babası İzmir'de meyhanecilik yapan Teğmen Yani taşıyordu. Efson alayı sevinç gösterileri yaparak kendisine eşlik eden binlerce Rum'la birlikte Saat Kulesi'ni geçip Kemeraltı girişindeki askeri kıraathaneye yönelmişti ki ne olduysa o anda oldu. Bir silah sesi patladı, arkasından bir tane daha. İki Yunan askeri yere düştü. Efson alayı panik içinde bir yerlere sığınmaya çalıştı. Her yandan kurşun sesleri gelmeye başladı. İlk kurşunu sıkan teşkilat-ı mahsusanın fedaisi gazeteci Hasan Tahsin'di. İlk kurşunu kim sıktı? Asıl adı Osman Nevres Recep'ti. 1888'de Selanik'te doğdu. Recep ve Ayşe çiftinin dört çocuğu oldu. Mehmet Recep, Osman Nevres, Binnaz ile Melek Gökmen. İlkokulu Selanik'te Şemsi Efendi İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve lise eğitimini Selanik Fevziye Mektebi'nde yaptı. O sıralarda okul müdürü, gelecekte Maliye Nazırı olacak Cavit Bey'di. Osman Nevres'in ailesi İstanbul'a taşınınca ona sahip çıkan, kol kanat gelen isim Cavit Bey oldu. Her gece Osman Nevres, Cavit Bey'in evine gidip ders alıyordu. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a gidip Darülfünun'a yazıldı. Meşrutiyet sonrası Avrupa yolunu tutan öğrenciler arasında o da vardı. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk ve felsefe okudu. Yahya Kemal Beyatlı ile sağlam dostluğunu o günlerde kurdu. İlk kurşunu İzmir'de değil, İsviçre'de attı. Yıl 1911, İtalyan Osmanlı orduları Trablusgarp'ta savaşıyor. O günlerde İsviçre sinemalarında Osmanlı Devleti aleyhine bir film gösteriliyor. Filme tahammül edemeyen Osman Nevres, Neuchâtel'deki sinemanın beyaz perdesine 3 kurşun sıkıyor. İkinci kurşunun adresi Bükreş. O artık teşkilat-ı mahsusanın fedaisiydi. Teşkilata onu alan isim ise hemşerisi Doktor Nazım'dı. Kod adı Hasan Tahsin'di, görev yeri ise Romanya'ydı. Dipnot: Osman Nevres'in pasaportunu kullandığı Hasan Tahsin, Silah gazetesini çıkaran ve bu nedenle Silahçı Hasan Tahsin olarak bilinen eski bir Bahriye yüzbaşısının adıydı. Balkan ülkelerinin İngiltere safında yer alması için Balkan Cemiyeti'ni kuran İngiliz Noel ve Leland Buxton kardeşler, Bükreş'te bir konferanstan çıkarken Osman Nevres'in kurşunlarına hedef oldu. Öldürememiş, kardeşlerden sadece Leland Buxton'ı yaralamıştı. Yakalandı, 5 yıla mahkum oldu, 2 yıl yattı. 1916 yılında Osmanlı ve Alman orduları Bükreş'e doğru ilerlediler. Siyasi mahkumlar daha iç bölgelerde bulunan hapishanelere taşınacaktı. Mahkumlar Banliyö istasyonuna götürüldü. Osman Nevres buradan kaçmayı başardı. Yaralı ayağıyla binbir güçlükle İstanbul'a geldi. Talat ve Enver Paşaların tavsiyesi üzerine istirahat etmesi ve muhtemel bir görevi üstlenmesi için İsviçre'ye gönderildi. 1918 yılında İsviçre'den döndü. Kısa bir süre İstanbul'da kaldı, ardından İzmir'e gitti. 1,80 boyunda, ela gözlü, daima koyu renk elbiseler giyen Osman Nevres'i İzmir sokaklarında fesle dolaşırken gören olmamıştı. Şapka kullanıyordu. Mondros Mütarekesi sonrası Hukuki Beşer, yani İnsan Hakları gazetesini çıkardı. Sert muhalefeti ve milliyetçi yazılarından ötürü gazetesi kapatıldı. Yılmadı. Bu kez Sulh ve Selamet adındaki gazeteyi çıkardı. Efzon alayına kurşun yağdırdıktan sonra kaçmaya fırsat bulamamıştı. Yunan askerleri Hasan Tahsin'in cesedini parçaladılar. Bununla da hırslarını alamadılar. Hasan Tahsin'in Frank mahallesindeki evini de darmadağın ettiler. O günlerde Hasan Tahsin'in ailesinin yardımına gemi acentesi Van der Zee'nin patronu Hollandalı Yahudi tüccar Heinrich von Van der Zee yetişti. Aynı zamanda o günlerde Norveç Fahri Konsolosu olan Van der Zee, Hasan Tahsin'in ailesini bir süreliğine Amerikan Koleji'nde sakladı. Dipnot: nereden nereye? Van der Zee, 1990 yılında Refah Partisi'nin gizli kasası olarak bilinen Beşir Darçın tarafından satın alındı. Şirket o tarihten sonra Suudi Arabistan'ın Necmettin Erbakan özel kotasıyla her yıl 5000 hacı adayını Mekke'ye taşımaya başladı. Bugün Hasan Tahsin'in mezarı yoktur. İstanbul'da Karakaşi Sabetayistlerin mezarlığı olarak bilinen Bülbül Deresi mezarlığında adına dikilen bir anıt vardır. Dipnot: Hasan Tahsin adına İzmir'de anıt yapılması gündeme gelince İzmir Eski Belediye Başkanı Behçet Uz, 22 Ocak 1973 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek ilk kurşunu Hasan Tahsin'in atmadığını iddia etti. Uz, ilk kurşunu kimin attığının tespit edilemediğini söylüyordu. Bir gün sonra İzmirli avukat ve CHP eski milletvekili Necdet Öktem, Ege Ekonomi gazetesinde Hasan Tahsin'in evinde öldürüldüğünü yazdı. Bilge Umar bu iddialara 25 Ocak 1973'te Yeni Asır gazetesinde yanıt verdi. İlk kurşunu Hasan Tahsin atmıştır. İzmir'de bu tartışma günlerce sürdü. Merak edenler Bilge Umar'ın İzmir'de Yunanlıların Son Günleri Bilgi Yayınevi 1974 adlı kitabına bakabilir. Sanırım bu tartışma Sabetayist grupların kendi aralarındaki bir çekişmenin sonucuydu. İstanbul Bülbül Deresi mezarlığında İzmir işgal edildiği gün şehit edilip denize atılan İzmir Kolordu Komutanlığı'nda başhekim olarak görev yapan Yarbay Doktor Şükrü Bey'in de anıtı vardır. İzmir'in işgaline karşı Türkler, Sabetayistler ve Yahudiler güç birliği yapmışlardı. İşgal öncesi işgali önlemek amacıyla ilk mitingi yapanlar İzmirli Yahudilerdi. Dipnot: İzmir'de o tarihlerde 55 bin Yahudi vardı. 14 Mart 1914'te Osmanlı Devleti'nin ilan ettiği Yahudi nüfuslarına ilişkin birkaç örnek vereyim. İstanbul 52.126, Aydın 35.044, Edirne 22.515, Ankara 4.026, Diyarbakır 2.085, Menteş 1.615, Van 1.380, Eskişehir 728, Sivas 344, Antalya 250, Adana 66, Canik 27, Kastamonu 8 ve Konya 4. İzmir'deki tüm Türkler, Sabetayistler ve Yahudiler bu mücadeleyi verdi demek yanıltıcı olur. 1983 yılında Milli Türkoloji Kongresi'ne sunduğu tebliğinde Dr. Robert Anhager, İzmir'in geleceğinden endişeli olan bazı zengin Yahudilerin o günlerde kenti terk edip başta Amerika olmak üzere batıya gittiklerini iddia etti. Kaçanlar olduğu gibi Yunanlılarla işbirliği yapan Yahudiler de vardı. Yahudi iş adamı Durdoğlu Efendi, Punta Luna Park'ta yüksek rütbeli subaylar şerefine mükellef bir ziyafet verdi. Ama direnişin sembolü Yahudiler de vardı. Rumların Kramer Palas'a astığı Yunan bayrağını Yahudi Nesim Navarro yırtıp atmıştı. Yunanlar işgal ettikleri İzmir'in idari yapısında değişiklikler yaptılar. Evliyazade Refik Efendi'nin yerine belediye başkanlığına Osmanzade Hacı Hasan Efendi getirildi. Hacı Hasan Efendi Yunanlarla çok iyi ilişkiler geliştirdi. İşgal döneminde İngiltere Başbakanı Lloyd George'a bir mektup yazarak Yunanların kendilerine çok yardım ettiğini dile getirdi. Bazı Levantenler yeni döneme uyum sağlamada hayli başarılı oldular. Dün Osmanlı padişahlarını ve önde gelen iddiatçıları ağırlayan Vitollerin Bornova'daki villası bu kez Yunan Prensi Andreas'ı konuk ediyordu. Evliyazade ailesinin yakın dostu iş ortakları J.J. Frederick Giro Yunanların kentteki en büyük yardımcısı oluvermişti. Kral Konstantinos'un İzmir'e geldiğinde karargah olarak kullanacağı bir mekan arandı. Sonunda Karşıyaka'daki bir konak beğenildi. Bu konak Evliyazade ailesinin oturduğu mekandı. İşgal güçleri Evliyazade Refik'ten evi hemen terk etmesini istediler. Trikopis'in Evliyazadelerin konağını seçmesinin belki de en önemli nedeni Refik Efendi'nin iddiatçı olması ve Birinci Dünya Savaşı'nda bazı Rumların iç bölgelere tehcirinde rol oynadığını düşünmesiydi. Türk filmlerine, romanlarına, belgesellerine konu olan Kral Konstantinos'un Türk bayrağını çiğnediği o konak Evliyazadelerin konağıydı. Kral Konstantinos konağa yerleşmeden önce evde bulunan Evliyazade Refik Efendi, eşi Hacer, oğulları Ahmet, Sedat, kızı Bihin ve Doktor Nazım'ın eşi Beria ve kızı Sevinç ile ablası Gülsüm'ün oğlu Kemal konaktan ayrıldılar. Evliyazadelere bu zor günlerinde de aile dostları Jirolar el uzattı. Evliyazadeler bir süreliğine Bornova'ya taşınmak zorunda kaldılar. Dipnot: Doktor Nazım'ın torunu Sedat Bozinal, Kral Konstantinos'un kullandığı konağın Evliyazade konağı olduğunu söylüyor. Ancak Karşıyaka Spor Kulübü'nün internetteki sitesi www.ksk1912.org'da Kral Konstantinos'un Sadi İplikçi'nin Karşıyaka'daki evini seçtiğini yazıyor. Bastil Zindanı Korkusu. İzmir'in işgali Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ayağa kaldırdı. İstanbul'daki camilerin iki minaresi arasına gerilen mahyalarda "İzmir bizimdir" yazıyordu. Fatih, Üsküdar ve Kadıköy'de binlerce insanın katıldığı mitingler yapılıyordu. Ama asıl miting 23 Mayıs'ta Sultanahmet Meydanı'nda olacaktı. İstanbul tarihinin en büyük mitingine hazırlanıyordu. Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın istifası sonrasında kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası hükümetinin başkanı Damat Ferit Paşa, Fransız devrimcilerin 1789'da Bastil Zindanı'na hücum ettikleri gibi Sultanahmet mitingine katılanların da Bekir Ağa Bölüğü'ne yürüyeceğinden çekinmekteydi. Hükümet mitingden bir gün önce 41 tutukluya bir günlük izin verdi. Bu izinler zaten aralıklarla kullanılıyordu. Önceleri 4 asker ile bir subayın gözetiminde kullanılan bu izinler, zamanla tek askere ve nihayetinde tutukluların kaçırmayacaklarına söz vermeleriyle askersiz verilmeye başlandı. Bu haktan yararlananların başına Doktor Tevfik Rüştü Aras geliyordu. Sultanahmet mitingi tahmin edildiği gibi binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti. Meydanda 50 bin insan vardı. Evlerin pencereleri, balkonları, çatıları insan doluydu. 50 bin kişi tekbir getirip "İzmir bizimdir" diye bağırıyordu. Siyah çarşafı içindeki Halide Edip Adıvar Hanım kürsüde boğazını yırtarcasına bağırıyordu. Kürsünün üzerine siyah bir bayrak gerilmişti. Ay yıldızın hemen altında ise "Ya istiklal ya ölüm" yazılıydı. Türk'ün kurtuluşu için Osmanlı'nın iki tebaası işbirliği yapmıştı. Müslümanlar ve Yahudiler. İlk kurşun atan bir Sabet Ayis'ti. Çıktığı kürsüde boğazını yırtarcasına bağırarak Osmanlı'yı direnişe çağıran da Sabet Ayis'ti. Başka gidecek yerleri olmayanlar Osmanlı topraklarını avuçlarının içinde sımsıkı tutup kimseye kaptırmak istemiyorlardı. Doktor Tevfik Rüştü ve Evliyazadelerin kadınları Naciye ve Makbule Hanımlar da miting alanındaydılar. Çağın gerisinde kalmış bazı softaları mitinge gelen kadınların yüzüne tükürüp "Bütün felaketler sizin yüzünüzden geldi" sözlerini aldırmamışlardı bile. Miting sonrasında Moda'daki eve dönünce Doktor Tevfik Rüştü ile Baldızı Naciye Hanım arasında tartışma çıktı. Doktor Tevfik Rüştü mitingde kürsünün hemen sağına Wilson prensiplerinin 12. maddesinin asılmasına kızmıştı. Ne diyordu 12. madde? "Bugünkü Osmanlı Devleti'ndeki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı. Osmanlı yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır." Doktor Tevfik Rüştü Naciye Hanım'a soruyordu. İzmir Wilson prensipleri yüzünden işgal edilmemiş miydi? İzmir ve bölgesi Türk, Ermeni ve Yahudi'den daha çok Rum olduğu ileri sürülerek Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a verilmemiş miydi? İşgal Amerikan donanmasının gözetiminde olmamış mıydı? Amerika, İngiltere ve Fransa'nın ortak amacı Rumların hakkını korumak olmayıp İzmir-Konya-Antalya üçgenini alarak Akdeniz'i kontrol edecek İtalya'nın önünü kesmek değil miydi? Doktor Tevfik Rüştü kadın ve erkeğiyle Osmanlı münevverinin kurtuluşun ancak büyük bir gücün kanatları altına girerek gerçekleşeceğini düşünmelerine kızıyordu. Naciye Hanım bazı tavizler verilerek bağımsızlığın korunacağını düşünüyordu. Ama baba ocağı İzmir'in elden çıkması kafasını karıştırmıştı. Yine de Wilson prensiplerinin dünya barışına hizmet edeceğini düşünüyordu. Yapılan sayımlarla İzmir ve bölgesinde Türk-Müslüman nüfusunun fazla olduğu ortaya çıkacak ve başta ABD olmak üzere İngilizler ve Fransızlar Yunan ordusunun İzmir'den çekilmesini sağlayacaklardı. Doktor Tevfik Rüştü bu görüşleri şaşırarak dinliyordu. Paris'ten biri sosyalist görüşlere yakındı. Rusya'daki Bolşevik devriminden çok etkilenmişti. Wilson prensiplerinin bir aldatmacı olduğunu düşünüyordu. Amerikan sermayesi yüzüne insan hakları baskısı geçirmişti. Wilson prensiplerinin en önemli maddeleri neydi? Denizlerde mutlak serbestlik sağlansın. Uluslararası ekonomik engeller kaldırılsın. Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve ticarete sürekli açık tutulsun ve benzerleri. Wilson prensipleri insan hakları maskesi altında Amerikan sermayesinin dünyaya yayılma aracıydı. Doktor Tevfik Rüştü o akşam Anadolu'ya Mustafa Kemal'in yanına gitmeye karar verdiğini eşi Makbule'ye açıkladı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeden önce Bekir Ağa bölüğünü iki kez ziyaret etmiş, arkadaşlarıyla son durumu gözden geçirmişti. Karar vermesinde buradaki sohbetlerin kuşkusuz katkısı olmuştu. Ama Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesi hiç de kolay olmadı. Daha İstanbul'da insan avı başlamadan önce Mustafa Kemal Şişli'de kiraladığı evinin alt katındaki büyük odada Fethi Okyar gibi arkadaşlarıyla ülkenin nasıl kurtulacağını tartışıyordu. Bu tartışmalara bazen Albay İsmet İnönü, Albay Kazım Karabekir, İttihatçıların önde gelen isimlerinden İsmail Can Bulat ve Kara Kemal gibi isimler de katılıyordu. Konuklara hizmet eden kişi ise bir süre önce ailesinin zoruyla evlenip daha sonra boşanan Mustafa Kemal'in kuzeni Fikriye'ydi. Sıtma hastalığının tedavisi için Anadolu'daki görevinden izin alarak İstanbul'a gelen Ali Fuat Cebesoy Paşa, Şişli'deki evde arkadaşlarını Anadolu'ya çağırdı. Ali Fuat artık İstanbul'da bir hareket alanı kalmadığını, Ankara'da toplanılarak bir ulusal mücadele organizasyonu yapılması gerektiğini söyledi. Bu fikir de epey konuşuldu, tartışıldı. Mustafa Kemal sınıf arkadaşı Ali Fuat'a katılıyordu. Bunu kendi deneyimlerinden biliyordu. Kurtuluş reçetesini önce İstanbul'da aramış, Harbiye Nazırı olmak istemiş, kabul edilmemişti. Anlamıştı ki saray kabinede müttefik güçlere karşı milli mukavemet gösteren genç ve enerjik İttihatçıları istemiyordu. Biliyordu ki tek çare Anadolu'ydu. Peki nasıl gidecekti? Samsun'a çıkışın perde arkası. O buhranlı günlerde İstanbul'da yapılan bir düğünün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal'in yolunu açacağını kimse tahmin edemezdi. Damat aile içinde Rap Rap Ali diye anılan Mehmet Ali Cebesoy, gelin ise 1919 yılının hemen başında yeniden kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucusu Tüccar Mehmet Ali Gerede Bey'in kızı Leyla Makbule'ydi. Damat Mehmet Ali Cebesoy, Ali Fuat Cebesoy'un ağabeyi İsmail Fazıl Paşa'nın oğluydu. Annesi Zekiye Hanım Prusyalı Karl Detrois'in yani Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızıydı. Dünürleri yabancı değildi, Macar göçmeniydiler. Aynı günlerde Prusyalı Karl Detrois'in diğer kızı Leyla'dan olma torunu Münevver de Macar Ali Rıfat Bey'in oğlu Samim Rıfat'la evlendi. Dipnot: Münevver Samim Rıfat ünlü şair Oktay Rıfat'ın anne ve babasıdır. 13. yüzyıldan beri Orta ve Doğu Avrupa'da Rusya hariç en büyük Yahudi topluluğu Macaristan'daydı. Yahudiler rahat yüzünü Macaristan'ın Osmanlı egemenliğine girmesiyle görmeye başladılar. Ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru Habsburglar Osmanlıları yenince ülke Hristiyanların yönetimine girdi ve Yahudilere yönelik antisemitizm tekrar ortladı. Yahudiler yurtlarından edilmeye başlandı. 18. yüzyılda antisemitik olmasıyla bilinen Kraliçe Maria Theresia, Yahudilere hoşgörü vergisi adı altında ağır cezalar getirdi. Bazı Macarların o tarihlerde Osmanlı'ya göç etmesinin nedeni buydu. Sayı hiç de küçük değildi, 5000 kişiydi. Nezahet Nurettin Ege, Prens Sabahattin Hayatı ve İlmi Müdafaaları, 1977 sayfa 16. Neyse, konumuza dönelim. Mehmet Ali Gerede, Zaptiye eski nazırlarından Temmuz 1886-Temmuz 1890 Kamil Bey'in oğluydu. Kamil Bey'in babası Ali Paşa Macaristan'dan göç ettikten sonra Hersek'e yerleştiği için Hersekli ya da Geredeli Ali Paşa diye biliniyordu. Mehmet Ali Gerede daha önce genellikle Yahudi ve Hristiyanların yaşadığı İstanbul Yeniköy'de belediye başkanlığı yapmıştı. Ticaretle ve siyasetle ilgileniyordu, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Galatasaray mezunuydu, eşi İngilizdi, Eleanor Louise Bandon. Sıradan bir politikacı değildi. 4 Mart 1919'da kurulan damat Ferit Paşa kabinesinde posta telgraf nazırı oldu. Daha sonra istifa etti fakat 7 Nisan 1919'da kurulan damat Ferit Paşa kabinesinde bu kez dahiliye nazırlığına getirildi. Tüccar Mehmet Ali Bey'in dahiliye nazırı yapılmasına tek neden onun İttihatçı düşmanı olması mıydı? Yoksa başka meziyetleri de var mıydı? Kuşkusuz vardı. Yoksa o işgal yıllarında iç karışıklıkların fazla olduğu bir dönemde dahiliye nazırlığına bir tüccarın getirilmesi düşünülemezdi. İşte Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesini sağlayan bu isim dahiliye nazırı Mehmet Ali Gerede Bey'di. Bu organizasyonu gerçekleştiren ise baba oğuldu. İsmail Fazıl Paşa ile oğlu Ali Fuat Cebesoy. Mustafa Kemal, İsmail Fazıl Paşa'nın Kuzguncuk'taki evinde verilen bir yemekte dahiliye nazırı Mehmet Ali Bey ile tanıştırıldı. Mustafa Kemal bu evin yabancısı değildi. Harbiye'de okurken okul arkadaşı Ali Fuat'la hafta sonları eve gelip İsmail Fazıl Paşa'nın da katıldığı öğle yemeği yiyorlardı. Aradan yıllar geçmiş, aynı evde bir başka amaç için aynı masanın etrafına oturmuşlardı. Yemekte İsmail Fazıl Paşa üzerine basa basa Mustafa Kemal'in iddiatçı olmadığını dünürüne söyledi. Mehmet Ali Bey, Mustafa Kemal'in adını Anafartalar kahramanı olarak duyduğunu ve onu hep takip ettiğini, başarılarından övünç duyduğunu belirtti. Yemek sıcak bir ortamda yendi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın dahiliye nazırı Mehmet Ali Bey ile iddiatçı olduğu bilinen Mustafa Kemal'i birbirine yakınlaştıran neydi? İddiatçı olduğu bilinen İsmail Fazıl Paşa ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın içinden gelen Mehmet Ali Bey'i birbirine dünür yapan güç ve ilişki neyse, Mustafa Kemal ile Mehmet Ali Bey'i birbirine yakınlaştıran da oydu. İddiatçı Mustafa Kemal ile Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey dost olmuşlardı. Hatta Nazır birkaç gün sonra Mustafa Kemal'in Şişli'deki evine ziyarete bile gitti. Ve beklenen fırsat doğdu. İşgal güçleri hükümete Samsun ve çevresindeki olaylar nedeniyle baskı yapmaya başladı. Türkler Rumlara saldırıyordu. Bu saldırılar önlenemez ise müdahale edeceklerdi. Sadrazam damat Ferit Paşa hemen Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'i çağırdı. Çağrı olarak ne düşündüğünü sordu. Mehmet Ali Bey asayişin babı halinden sağlanamayacağını belirtti. Olay yerine tecrübeli, geniş yetkilerle donatılmış bir kişinin gönderilmesini tavsiye etti. Ve bu özelliklere sahip isim olarak da Mustafa Kemal'i önerdi. Damat Ferit Paşa bir süre tereddüt etti. Biliyordu ki Mustafa Kemal iddiatçıydı. Mehmet Ali Bey ısrar etti. Sonunda damat Ferit Paşa, Mehmet Ali Bey aracılığıyla Mustafa Kemal'i Circle de Orient'da yemeğe davet etti. Mustafa Kemal ve damat Ferit Paşa o gün ilk kez bir araya geldiler. Tanışmaktan öteye gitmeyen bu yemeğin ardından yine Mehmet Ali Bey'in aracılığıyla ikinci buluşma gerçekleşti. Sadrazam damat Ferit kararını vermişti. Mustafa Kemal'in ordu müfettişliğine tayinini kendisi yazdırıp Padişah Sultan Vahidettin'e imzalattı. Dipnot: Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ardından 150'likler listesine dahil edilip yurt dışına sürüldü. 150'liklerin affedilmesine rağmen Mehmet Ali Gerede Bey yurda Mustafa Kemal'in ölümünden sonra döndü ve 15 gün sonra öldü. Ordu müfettişlikleri o günlerde yeni kuruluyordu. 3. Ordu Müfettişliğine Mustafa Kemal getirilerek Samsun'a gitmesine karar verildi. Mustafa Kemal göreve gitmeden önce veliaht iken bir süre yaverliğini yaptığı Sultan Vahidettin'i ziyaret etti. Sultan Vahidettin Mustafa Kemal'e başarılar diledi, bir de saat armağan etti. Mustafa Kemal, Albay Refet Bele, Albay Kazım Dirip, Yarbay Ayıcı Arif, Binbaşı Hüsrev Gerede, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Gerede'nin amcaoğlu, Albay İbrahim Tali Öngören, Doktor Refik Saydam, Baş Yaveri Cevat Abbas Gürer gibi 18 arkadaşıyla birlikte Anadolu'ya ayak bastı o günlerde, başını iddiatçı komutanların çektiği bazı subaylar direniş örgütleri kuvvetleri organize etmeye başladılar. Güneybatı'da Mersinli Cemal, İzmir Balıkesir arasında Nurettin Paşa, Edirne'de Cafer Tayyar Eğilmez Paşa, Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa, Balıkesir Bandırma arasında Kazım Özalp Paşa, Ankara ve çevresinde Ali Fuat Cebesoy Paşa. Mondros mütarekesine uyup silahlarını teslim etmek yerine zamanı gelince çıkarıp kuşanmak için toprağa gömen teşkilat-ı mahsusanın fedaileri İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırıyorlardı. Teşkilat-ı Mahsusa fedailerinin başını çektiği bir grup 5 Şubat 1919'da Karakol Cemiyeti adlı illegal örgütü kurdular. İstanbul'un her semtinde örgütlenen Karakol Cemiyeti, Anadolu'da Balıkesir, Bursa, Samsun, İzmit, Erzurum, İzmir gibi şehirlerle ilişki içindeydi.